kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 7 Eylül 2024 tarihinde Ankara'da eğitimcilere özel yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
Çok muhterem eğitimciler, sohbetimizin genel muhtevası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nasıl bir insan yetiştirdi? Tek başına bir cahiliye devriyle nasıl bir insan ihya etti? Bu ihya ettiği insan kıyamete devam edecek. Velhâsıl bu Resulullah Efendimiz eğitimdeki farik vasıfları, bir de dünyadaki eğitim sistemleri, burada bir İslam medeniyeti, muhteva olarak sohbetimiz bu şekilde olacak. Sohbetimiz bereket olması için, rahmet olması için, üç ihlas bir Fatiha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek pâk ruhu tayyibelerine, Ehl-i Beyt'in Eshâb-ı Kirâm'ın, Enbiyâ-i Zâm'ın, Sâdât-ı Kerâm hazaratının, cümle geçmişlerinize, hasreten Gazze şehidinin ruhu şeriflerine, yaralıların, gazilerin şifasına, sizlerin inşallah arkasından hayırlı bir nesil yetiştirme, bir sadaka cariye bırakmak. Bu niyaz, bu dua ile bir Fatiha-i Şerif, üç ihlas. Her medeniyet kendi insan tipini vücuda getirir. O insan tipi de mensup olduğu medeniyetin sıfat ve karakteriyle bir ahenk arz eder. İslam medeniyeti ise insan fıtratının en uygun kanun kaideleri vaz etmiştir. Bunun için İslam medeniyeti insanlık tarihinde bir kere ulaşılmış bir zirvedir. Bir saadet zirvesidir. İnsanın problemlerini çözmeyen hiçbir mesele bırakmamıştır. İnsaniyetten Allah emir nehiyle insan dünyada da saadet kavuşturacak. Ebedi hayatta da mesud olacak. Cennete layık hale gelecek. Bunun sebebi Cenab-ı Hakk'ın kulu en güzel bir şekilde mücehhez şekilde yaratması, o şekilde kanun ve kaideleri koyması. Bunun sebebi beşeri fıtratın ilahi ilim, irfan ve hikmetle teçhis edilmiş olmasındandır. Yani nefsani problemler bertaraf edilecek, gönüllerin hakiki ilim ve irfan ile mezcedilmiş olacak. Yani daha şey kısacası kalp vahiy ile bir ahenk teşkil edecek. Yani zihni bilgiler kalpte hazmedilecek. Bu şekilde Cenab-ı Hakk'a dostluğa kalp merhale almış olacak. O zaman bir huzur hali olacak. Dünyevi nefsani arzular çocukların bir oyuncakları gibi kalacak. Hiçbir kıymet ifade etmeyecek. Şanlı tarihimizde İslam ahlakıyla milletimizin fıtri istidatlarını kaynaşıp aynileşmesi mükemmel bir medeniyet şâkesi ortaya çıkarmıştır ki tarihi iç adı hiçbir de Osmanlı'dır. Mesela bir iki misalle uzatmayacağım onu. Ecdadımız Osmanlı'da Fatih Sultan Mehmet Han Hristiyan bir mimar ile mahkemeye çıkmıştır. Böyle bir adalet tevzi yoktur. Hiçbir medeniyette bu yoktur. Diğer bir husus, ikinci Beyazıt döneminde Kemal Reis İspanya'da zulüm gören Yahudileri gemilerle İstanbul'a getirdi. İstanbul halkı da bunlar mazlumlardır dedi. Bunlar insanlıktaki eşimiz dedi. Zalimlerin ellerinden bunu kurtaralım dedi. Bunları ikram etti. Yani bunlar nasıl gayrimüslimdir filan demedi. Bunlar bizim insanlıkta eşimizdir dedi. Zira âlemlere rahmet olan gönderen sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmet olarak Müslümanlarıyla gayrimüslimleri bütün insanların hakkını, hukukuna riayet etmemizi emretmiştir. Hatta gayrimüslimlere gönüllerini ısındırmak için daha da ihtimam göstermeyi icap etmiştir. Osmanlı'da birçok Hristiyan fakir halka sadaka verilmiştir. Hatta evsiz olanlara ev verilmiştir. Bunun için ecdadımız Osmanlı maddi imarla manevi imarı beldelerin fethiyle gönüllerin fethine beraber yürüttüler. Yani esas olan fetih gönüllerin fethidir. 1. Murat Han Kosova'yı Fatih Sultan Mehmet Han Bosna'yı fethettikten sonra bu bölgelere gönül ehli bizim Anadolu halkını yerleştirdi. Anadolu'nun temiz halkını oraya yerleştirdi. Anadolu'nun temiz halkıyla onların nezaket, zarafet, merhamet vesaireleri oranın Arnavutların %90'ı Müslüman oldu. Bosna'nın Boşnaklıların tamamı Müslüman oldu. Ondan sonra Fatih Sultan Mehmet İskodra'yı Arnavutlu hareket etti. Onun halkı da %90'ı Müslüman oldu. Yine ecdadımız hayvanları da tedavi edecek vakıflar kurdu. Yani insanlara olan merhamet dün Allah'ın bütün mahlukatına şamil hale geldi. Velhâsıl bizim medeniyetimiz temelleri asr-ı saadet dayanan İslam medeniyetidir. Dünyada anayasa diye bir şey yoktu 16. asra kadar. Medine vesikası ilk yazılı bir anayasadır. Efendim veda hutbesi ise en mükemmel insan hakları beyannamesidir. Bütün beşeri anayasalar zamanla değişmiştir. Tahsih edilmeye, düzeltmeye ihtiyaç duyulmuştur. Efendim veda hutbesi de kıyamet kadar değişmeyecek yegane bir anayasadır. Yegane din İslam'dır. İslam'dan gayrı hiçbir din veya ideoloji insanla hak, adalet ve hukuku getirmemiştir. Mesela tahrip uğramış bugün Yahudilik, sırf kendi menfaatlerini düşünen bir medeniyet, kendine göre bir medeniyet, dünya bizim hakkımızdır diyor. Zayıflar ortadan kalksın diyor. Bu diyor bizim hakkımızdır diyor. Yani bugün baktığımız zaman, gördüğümüz zaman bu nasıl bir medeniyet ki dünya işte böyle bir vahşeti yaşıyor. İşte bugün Yahudiliğin ortaya getirdiği medeniyet göğe. Yine Hristiyan medeniyeti, o da pragmatist, egoist ve sırf kendine ait bir hümanisti. İsa Aleyhisselam'ın inşa ettiği bir Hristiyanlık yok bugün. Yani Pavlus'un kurduğu bir Hristiyanlık var. O da bütün dayandığı yer Pavlus'un mektuplarına dayanıyor. Hatta Protestan mezhebinin kurucusu Alman reformist Martin Luther çığırından çıkıp bu Hristiyanlıkta akıl mantık dışı uygulama isyan ederek "Ya Rabbi büyük Türkleri gönder de büyük Türkler vasıtasıyla burada senin adaletin, hakkın, hukukun tevzi ettin" demiştir. Lafayette bu Fransız meşhur filozofu, "Ey büyük insan Muhammed, sen dünyayı tevzi ettin, hak hukuk katı şimdiye kadar hiçbir insan tevzi edememiş" demiştir. Velhâsıl uzatmayayım, ben bugün Batı medeniyeti görüyoruz. İşte burada Darwin'in teorileriyle gidiyor. Zayıflar, özün zayıflar ortadan kalksın. Adam Smith'in şeyle gidiyor, "Bırakınız yapsın, bırakınız geçsin." Velhâsıl bugün dünyanın durumu bu. Dünya bugün ne kadar demek ki bir İslam'a muhtaç. Rabbimiz şöyle buyuruyor, "Men yudur Rasûle fakat ete Allah." Allah Rasûlü'ne itaat, Allah'a itaattir. Demek ki Cenâb-ı Hak, "Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasûlühü" iki itaati birleştirmiş oluyor. Demin bahsettiğimiz gibi her medeniyet kendi insan tipini vücuda getirir. Bizim medeniyetimiz, Fâri Kâinat Efendimiz Kur'an ve Sünnet temelinde inşa ettiği İslam medeniyetidir. Rahmet ve faziletler medeniyetidir. Zaman zaman günümüzde eğitim mevzuları açılıyor. Ortaya bir takım görüşler sunuluyor. Falan Avrupa ülkesinin eğitimi, falan filozofun eğitim metotları ya falan Batılı mektebi muvaffakiyetlerinden bahsediliyor. Bu yabancı eğitim sistemlerini kendi eğitim kurumlarıyla telif edilme teklif ediliyor. Bizde de o eğitim sistemi olmalıdır deniliyor. Fakat onların nasıl bir gönül dünyası sahibi oldukları, nasıl bir eğitim sistemi arzu ettiklerini bu Fransa'daki son olimpiyatlar açılışında gördük. LGBT'ye revaç veren bir ahlak ifsadıyla başladı. Şu bir hakikat ki her kök her ağaçtan aşı kabul etmez. Yüksek bir medeniyet de ruhen kendisine yabancı olan kültürlerin tesirinden çoğu zaman fayda yerine zarar görür. Mesela günümüzde Batı kültürünün bu menfi tesiriyle insanlarımız huzuru namazda değil meditasyonlarda aramaya başladı. Çünkü İslam'dan haberi yok. Merhum Necip Fazıl'ın genç nesillere şöyle bir ikazı var. Kökünü beğenmeyen dal, dalını beğenmeyen meyve olgunlaşmadan çürür. Huzurlu, güzel bir kul olabilmek için hayat nimetini Cenab-ı Hakk'ın istediği istikamette yaşamak gerekir. Vasıta muhabbettir. Neticesi adaptır. Rasûlullah Efendimiz haliyle hallenmektir. Tahsil edecek ilk ve en mühim kültür İslam kültürüdür. Kur'an ve sünnet kültürüdür. İslam medeniyeti insanlık tarihinde bir kere ulaşılmış bir zirvedir. Bunun sebebi insanın yaratılışından gelen hususiyetlerin, yani fıtri hususiyetlerin ilahi ilim, yani Kur'an-ı Kerim ve sünnet, irfan ve hikmetle teçhiz edilmesindendir. Yani nefsani problemlerin bertaraf edilerek gönlün hakiki ilim ve irfan ile mezcedilmesi, yani vahiy ile kalbin bir ahenk teşkil etmesinden, vahiy ile zihnin değil, zihnin hazmedilmesiyle ancak mümkün. Zamanımız elhamdülillah dini eğitim için imkanlara geçmiş okullarımız var. İmam hatipler var, ortaokullar var, liseler var. Çok sayıda ilahiyat, İslami ilimler fakültesi kuruldu. Hamdolsun Ankara'da Muradiye gibi manevi kültürün mücehhez okullarımız var. Fakat bütün bu eğitim kurumlarına çift kanatlı bir eğitim vermek şart. Zira bu mektepte sadece zahiri bilgiler verilirse şahsiyet, karakter, adab, muaşeret ve ahlak noktaları sokakların, televizyonun, internetin, moda ve reklamların eline bırakılırsa maalesef bu mekteplerde arzu edilen netice hasıl olmaz. Lakin Anadolu dervişinin kültürü, ilmini, ruhunu, maneviyatını, tevazuunu, şahsiyetini, edebini, güzel ahlakını, cömertliğini, mertliğini yeni nesillerimize aktarabilmemiz zaruridir. Anadolu yine Yunus Emre'ler, Mevlana'lar, Aziz Mahmudiler ile inkişaf eder. Yine iç ve dış âlemde nice zaferler nasip olur. Gerçek tahsil, Allah'ın emrettiği tahsil, Kur'an-ı Kerim tahsilidir. Onun için Kur'an-ı Kerim tahsili nedir? İslami tahsil nedir? Şu cihan, kainat sessiz bir Kur'an. Neye baksak ilahi hikmetler, ilahi kudret akışları, ilahi azamet tecellisi. Kur'an ise sesli bir cihan. Kamil insanın bu iki kültürün mihrakında. Onun için Mevlana diyor ki ben diyor Kur'an'ım eğer candarem diyor. Ben diyor Kur'an'ın diyor kölesiyim diyor. Muhammed Mustafa'nın yontu toprağıyım diyor. Yani esas beni meydana getiren, bu kültürü veren bana ki 7 asırda devam ediyor. Bana bu kültürü veren Kur'an ve Resulullah Efendimiz diyor. Velhasıl burada esas bu Kur'an tahsilinde muhtelif fen dersleri hocalarımız da var içimizde. Burada muhakkak cihan Cenab-ı Hakk'ın ilahi bir laboratuvarı. Yani kul neye gönül gözüyle baksa orada ilahin azametini, ilahi kudret akışlarını, ilahi akışları görmesi lazım. Yani Cenab-ı Hak bir Allah dostu buyuruyor. Allah o kadar zahirdir ki zuhurunun şiddetinden gâibdir. Yani Cenab-ı Hakk'ın azametine, kudretine delalet etmeyen hiçbir zerreden küre hiçbir şey yoktur. Âl-i İmran'da onlar ayaktayken, otururken yanlarını zikrederler. Allah'ı tesbih ederler. Subhanallah, elhamdülillah, aman ya Rabbi derler. Fakat bunları ne şekilde derler? Göklerin ve yerin yerini derinden de tefekkür ederler. Bütün Allah'ın sana verdiği ilim, fizik, kimya, matematik, tıp vesaire. Hepsi bu nedir? Allah'ın azametini bize bildiriyor. Bize bunlar ne olmalı? Allah'ın zikrine vesile olması lazım. Bir atomun içinde bir fizikçiden bir harikayı anlatırken nasıl elektron, proton, nötron, daha bilen kuvarslar vesaire, ışınlar, alfa, beta, gamma, mor, bunların dışındaki ışınlar bilemediğimiz daha kimin neler neler var. Sema nasıl sonsuz bir alem. Trilyon trilyon varlıklar, hepsi bir intizam, bir program içinde. Velhâsıl bir suya baktığımız iki hidrojen, bir oksijen, biri yanıcı, biri yakıcı. Bütün hayat veriyor bütün mahlukata. Velhâsıl yani talebeye Allah'ın azametini, Cenâb-ı Hakk'ın kudretini hatırlatmamız lazım. Esas tahsil de bu. Yani Cenâb-ı Hak esas tahsil لِيَعْبُنْ لِيَعْرُفُونَ Allah'a kul olmak, Allah'ı kalpte tanıyabilmek. Aman ya Rabbi diyebilmek her an. Zihinde tanınması kâfi değil. Kalpte tanınacak, kalp hazmedecek. Kalbe ilahi rahmet aşısı yapılacak. Eğer ilahi rahmet aşısı yapılırsa kalpte, kul her gördüğü yerde Cenâb-ı Hakk'ı tanımış olur, aman ya Rabbi der. Günümüzdeki eğitim sistemi Tanzimat'la başladı. Batılılaşmanın dayandığı materyal seküler anlayışın eseri. Bu eğitim sisteminde dini tahsil de tıpkı marangozlu demircilik gibi görülüyor. Şu kitabı oku, şu imtihandan geç, şu farzları, sünnetleri, vacipleri say, geçsin geçsin tamam. Tahsil buna deniliyor. Tahsil bu değil. Tahsil, kalp öyle bir hale gelecek, kalp Cenab-ı Hak'la beraber olacak. Kalp ruhaniyetle dolacak. Cenab-ı Hak nasıl bir kalp istiyor bizden? Enfal Suresi'nde Allah anıldığı zaman kalpler titrer, vecilet kulubühüm. Başka? Allah'ın ayetleri okunduğu zaman kalpleri, imanları artar. Aman ya Rabbi der. Kader bir sırrı ilahi, değişen şartlar altında Cenab-ı Hak tevhid teslimiyet içinde olurlar. Başka? Namazlarını beden ve kalp ahengi içinde kılarlar. Cenab-ı Hak asker gününde beş sefer kendi huzuruna davet ediyor. Şimdi bir fani davet etmiyor, Cenab-ı Hak davet ediyor. Bu davete ne kadar kendini fiziken hazırlarsan, kalben de ne kadar hazırlayacaksın? Bunun Cenab-ı Hak müminler felah bulur, onlar ki namazını huşu ile kılarlar buyuruyor. Tabi bunlar hepsi kalbin sanatı oluyor. Cenab-ı Hak bizden ne istiyor? Ve cehennem müttakini imama. Hem takva sahibi olacağız, hem de takvada rehber olacağız. İşte talebeye en fazla bunu, hem kendimize hem talebeye. Fakat takva sahibi olmadan mümkün değil bu. Peki o zaman takva nedir? Takva, nefsani arzu berdaraf etme, ruhani istidatları inkişaf ettirme, kul ilahi kameranın altında olduğu kalpte idrak ve şuur halinde gelecek. Aman ya Rabbi diyecek her an. Cenab-ı Hak seninle beraber olmak istiyor. Biz ne kadar Cenab-ı Hak'la beraberiz? Bizler muallimiz, eğitimciyiz. Talebeye sırf kuru bilgi değil, hal transfer etmeliyiz. Bunun için bir eğitim evvela nefsani arzunu bertaraf edecek. Hayatın için neden ve kalkacak? Daima sen ya Rabbi, sen ya Rabbi diyecek. Değişen şartlar altında radi Allah'tan razı olacak. Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatları kalpte tecelli edecek. Eğitimcinin kalbi bir rahmet dergahı haline gelecek. Nasıl eskiden bir dergahlar vardı. Bu dergah bir rehabilite merkeziydi. Demek ki bilhassa bugün bir müminin, bir eğitim kalbi bir rehabilite merkezi olacak. Bir dergah olacak. Ne diyor Mevlana? Bazen toan çesti bazen. Gel gel diyor, geri dön gel, neysen de gel diyor. İn dergâh mâ dergâhın ümidiniz. Bizim dergâh, ümitsizlik dergâhın değil de sadbar eğer tövbe şikestiği bazen yüz kere bozmuşsan yine gel diyor. Burada hidayeti bul, huzuru bul, gerçek saadeti öğren buyuruyor. Velhâsıl bir müminin, bir eğitimcinin kalbi bu durumda olması zaruri. Zira Cenab-ı Hak ayette sizler yerin Allah'ın şahitlerisiniz, Allah'ın dinini temsil edersiniz, peygamber de şahit olsun buyuruyor. Hepimizin vazifesi Allah'ın yerine şahit olmak. Kur'an'ın şahidi olmak, Allah'ın şahidi olmak. Onun için bu dini eğitim bir marangozluk, cemircilik, inşaatlık mesleği değil. Cenab-ı Hakk'ın dininin öğretme mesleği, ilme ilaveten irfan ister. Nedir irfan? Kalbi olgunluk, kalbi seviye. Hal ister, yaşama ister, şeriat yaşamı ister. Muhabbet ister, Cenab-ı Hakk'ın muhabbet, her gördüğün yerde muhabbet, tazim ve edep ister. İlim hal ile kıymet kazanır. Hal de muhabbetle elde edilir. Ne kadar muhabbetin varsa o kadar hal elde edebilirsin. Bir mekanik öğretilir gibi din öğretilmez. Aksi halde buz üzerine yazılan yazı gibi güneş vurduğu zaman erir gider. İlim takva ile kıvam bulur. Aksi halde Resulullah Efendimiz o ilme siler atar, el ilmi la yenfâ der. Öyle bir ilimden sana sanırım. Puru bir ilim. Zihinde var, kalpte yok. Cenab-ı Hak bu Nur Suresi'nde misalini veriyor. Böyle bir ilim istemiyor Cenab-ı Hak. Böyle bir öğretim, eğitim de istemiyor. Yani dindar olmak, dini ile bir meseleyi bilmek değildir. Bildiğini gönül feziyle yaşayıp, yaşatmak için gayret göstermektir. Mesela Siyer-i Nebi tahsili, kuru bir biyografi veya kuruluncu bilgi edinmekten ibaret değildir. Efendimizin kaç yılında nerede doğdu, ne zaman vefat, ne zaman hicret etti, kaç vefat etti gibi zahiri bilgiden ibaret bir siyer tahsili insanların hayatını görme hususunda arzu eden faydalı vermez. asıl siyer tahsili Efendimizin beşikten mezara kadar sergilediği örnek davranışları, yüksek umutena ahlakı, Kur'an'ı ilim ve tebliğ aşkını, gayri diniyesini ibret nazarı okumak, anlamak ve yaşatmaktır. Zaten yaşadığımız kadar yaşatabiliriz. O şekilde bir inikas olmuş olur. Kitap, kitabı bilgi bir tohuma benzer. Tohumun ağaç olması için toprağa ekilmesi lazım. Ambarda kalırsa o bilgi tohum olarak kalır veya da farelerin kursağında yok olur gider. Kalbi bilgiler gönül toprağa ekilmesi yalnızca satırlarda ve raflarda kalmaya mahkum olmuştur. İşte bu filozofların şeyleri çoğu Aristo'nun vesaire göğe ahlak sistemleri rafta kaldı ve farelere sermaye oldu. Yine Farabi'nin kurduğu, yazdığı o muhteşem şehir o da raflarda kaldı. Yani ilim gönül toprağına ekilirse maneviyat bahçesi haline gelir. İlim ve irfanın gerçek meyveleri olan sır ve hikmetler ancak o zaman elde edilir. Sır ve hikmet akılla elde edilmez. Akıl bir arşivdir. Ancak bunlar kalple ilgilidir. Mevlana akıl zamanında Selçuklu Üniversitesi'nin ders âmıyken o hâlâ hamdım diyor. O Şems-i Tebrizi'nin kalbe yaptığı aşıdan sonra artık aklın hükmü bitiyor. Akıl kalıyor. Ondan sonra sırlı bir hayat başlıyor. Demin bu sırlı bir hayatı elde etmek ancak kalbin marifeti oluyor. Yunus'a da baktığımız zaman öyle. Yani Tapduk Emre'den evvel bir Anadolu dervişi o kadar. Daha evvel bir divanı yok. Fakat ondan sonra bir sır deryasına girdiği zaman ondan sonra divanı ortaya çıkıyor. Canlar içinde en zor terbiye insan terbiyesidir. Bunu Gazze'de görüyoruz, en zor terbiyeyi görüyoruz. Nasıl bir insan zalim olabiliyor? Nasıl duygularına bir narkoz ediliyor? Nasıl bir cinayetleri bir mübahala, kendine göre bir meziyet zannediyor? Demek ki en zor terbiye insanın terbiyesi. Onun için Cenab-ı Hak kat efla men zekkaha, kat efla men tezekkaha, felema fucura ve takvaha, fucur bertaraf edilecek, takvada kalp mesafe alacak. Yani kalp nefsani arzulardan temizlenecek. En başta kibir geliyor. O zaman o kalbe Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatları mazhar oluyor. O kalpte tecelli edecek. Orada ne olacak o kalpte? Nezaket, zarafet, ince ruhlu bir insan, zarif bir insan, müşrik bir insan, Rasûlullah'ın ahlâki hayatından netice alınan bir insan meydana gelecek. Başta Ebu Bekir Efendimiz, Eshâb-ı Kirâm vesaire. Velhâsıl en mühim eğitimcilik hem zordur, hem çok ruhanidir, hem de feyiz verir, eğitim bir peygamberlik mesleğidir. Peygamberler hep cahiliye devrine gelir. Yani insanlığın insanlığa veda ettiği devirlere gelir. Onlara istikamet verir, ruhaniyet verir. Onları Cenab-ı Hakk'a yaklaştırır. Bir mütefekkir şöyle diyor: yeryüzünde iyi bir muallim, iyi bir eğitimci olmak isterseniz gökyüzünün yani vahyin talebesi olmalısınız. Yani hangi branşta olursanız olun ömür boyu Kur'an ve sünnetin talebesi olarak hem yaşayacak hem de yaşatacaksınız. Hatta daha öteye, yaşama zevkini bir tarafa bırakıp, yaşatma sevdasına gönül vereceksiniz. Efendimiz öyleydi. Ganimetler geldi, aşağı ev dolardı. Fakat Allah Rasûlü onu hemen dağıtırdı. Yani yaşama zevkini bir tarafa bırakıp, yaşatma sevdasına gönül verirdi. Nefsane arzu bir tarafa bırakıp, yaşatmanın, ihya etmenin, hidayete erdirmenin derdinde olacaksınız. Bugün maalesef işte, gençleri görüyorsunuz. Gençler anne babanın okuduğu hocanın mı talebesi, internetin mi talebesi? Şunu idrak etmek lazım ki ömrü boş yere geçen büyük bir hüsrandır. Elimizdeki gücü emanetleri yaşamamak, israf etmek büyük bir hüsrandır. Yine insanın eğitiminde onun varlıklarının en şereflisi olması istikametinde yetiştirmeyip ziyan dediğimiz israfın en büyüğü insan israfıdır. Mehmet Akif, ideal bir eğitimciyi geçen sene de bahsetmiş, şöyle tarif ediyor. Ben muallimim diyen kimse gerektir imanlı, edepli, sonra riayet, sonra vicdanlı. Yani dört tane eğitimcinin vasfı olacak. Bir, ruhundan iman taşıracak. Nasıl bir şu buketler konu bir ferahlık vermesi için o bir eğitimci de gönlünden iman taşıracak, huzur taşıracak, yüreğinden rahmet taşıracak. Birincisi imanla. İmanın kadar tesir edersin. Çünkü inanmış insan tesir eder. İnanan inandığı kadar tesir eder. İkincisi edepli olacak. Bugün de dünyanın çok muhtaç olduğu bir durum, dünya bunu kaybetti. Edepli olacak, örnek bir karakter ve şahsiyet sergileyecek. İnsanların tesir edecek edebiyle. Diğer hayvanlar serbest. Fakat edepli olacak ve bir insanı tesir ettirecek. Liyakatlı olacak. Yani mesuliyet şuuruna kendini iyi yetiştirip vazifesinin hakkını verecek. Dersinin bir dakikasının kıymetini iyi bilecek. Kendini muhasebe edecek. Ben bugün bana teslim edilen evlatlara ne verdim diye. Vicdanlı olacak. Merhamet, şefkat, fedakarlık faziletlerle insanı tesir edecek. Velhâsıl bugün bir eğitim bu dört tane vasıfla mücehhez olacak. Eğitim, bilgi aktarmaktan ziyade hal ve karakter aşılamaktır. Zira insanlık, şahsiyet ve karaktere meftundur. Bugün baktığımız zaman bizim ziyaretçimiz günde ne kadar? Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin ziyaretçisi ne kadar? Mevlana'nın ziyaretçisi ne kadar? Rasûlullah Efendimiz'in ziyaretçisi ne kadar? Demek ki burada şunu görüyoruz ki, insanlık darma şahsiyet ve karakteri meftun. Eğitimcilik, samimi bir fedakarlık mesleğidir. Bir eğitimci ne kadar ibadet vecdiyle dersine girerse, o nispetle müsbet bir tesir olur. Bunca kim kendi dine, vatana, millete adayan, bütün sattığı vatanı okul sayan ve ardından yetişmiş insan mirası bırakabilen kıymetli eğitimciler, ömürlük bir teşekküre layıktır. Tekrar ediyorum. Bunun içindir ki kendisi dine, vatana, millete adayan, bütün bir sattı vatanı okul sayan ve ardında yetişmiş insan mirası bırakabilen kıymetli eğitimciler, ömürlük bir teşekküre layıktır. Arkasından sonra da o teşekkürler rahmetle, fatihalarla o teşekkür devam eder. Yasin Sûre bildiğine göre bir eğitimcinin iki vasfı, ikinci sayfasında, birinci insanları doğru yola, sırat-ı müstakime hidayetle davet etmesi. Yani hakkı yaşayarak tebliğ etmesi. İkincisi evet geçinecek şey yapacak ama daha öteye diye benim ecrim Allah'a aittir diyecek. Hep peygamberlere baktığı zaman Kur'an-ı Kerim'de kavmi diyor ki bizden ne istiyorsun diyor. Bırak bizi kendi halini, bırak biz kendi o nefsane hayatı yaşayalım diye. Ne istiyorsun bizden diyorlar. Hep peygamberlerin ısrarla bildirdi. Bizim ecrimiz Allah'a aittir diyorlar. Demek ki bir eğitimle Allah için davet edecek, yaşayacak, yaşatacak ve hiçbir zaman dünyevi ihtirasa dalmayacak. Benim ecrim Allah'a aittir diyecek. Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz kıyamete gelecek bütün insanlara muallim olarak gönderdi. Daha evvel efendim bir okuma yazma bilmiyordu. Bir kumandan da değildi. Bir halk idaresinde bulunmadı. Fakat onun muallimi Cenab-ı Hak'tı. Ve ben ne yapacağım? Ben tek kişiyim. Peygamberler tek kişi olarak geldi. Bütün o cahiliye devrini şuurlandır, bertaraf etti. Nasıl oldu bu? Nasıl bir kişi o kadar bir cahil, azgın, zalim bir devri ıslah etti, insanlar ıslah etti? Ne kadar Cenab-ı Hak dost olursak, o kadar Rabbimiz himayesine girer. O kadar Cenab-ı Hak bereket verir. Ne kadar ruhumuzdan rahmet taşırırız. Siz takva sahibi olun ki Allah size doğru yolu göstersin. Velhâsıl Efendimiz'in inşa ettiği medeniyet bir faziletten medeniyetidir. Hangi uzda bir fazilet ararsak, bir asr-ı saadete bakmamız lazım. Bir ecdadımıza bakmamız lazım. Büyük lütuf Rasûlullah Efendimiz. Her şeyin bedelini ödemeye çalışıyoruz. Fakat en mühim bedel, Rasûlullah Efendimiz'in bedelini ödeyebilmek. Bize lütfunca, keremiyle bir bedel ödemeden en yüce peygamber ümmet kıldı. İki itaati birleşiyor. Men yudiyur Rasûle fakat etallah, Allah itaat, Allah'a itaattir. Demek ki bir mümin, bir mümine her haline, her davranışını, her saniyesini Allah rızasının haliyle mizan etmesi lazım. Ben ne kadar yakınım? Ben ne kadar yakınım ki, yakınlığım kadar elmer-u mâmen-i kıyamette o kadar yakın olacağım. En büyük rahmet, işte Efendimiz'i Her peygamber bir topluma geliyor, efendim bütün cihana geliyor kıyamete kadar ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin. Bir mümin de rahmet insanı olacak. Ruhundan rahmet taşıracak. Muallimlikte efendimiz en mükemmel, en muhteşem bir örnek. İşte bunu Resulullah Efendimiz o örneği her şeyde görüyoruz. Gözü yaşlı bir kişi geldi. Onu her bir tedavi etti. Ben de çocuğumu diri diri gömdüm. Benim halim ne olacak dedi. Gözü yaşayarak geldi. Birisi geldi dedi, bana de şunu müsaade edin dedi. Ben işte rahat yaşıyordum, yine aynı yaşayayım dedi. Efendimiz onu yanına çağırdı, oturttu, telkin etti. Öbürü geldi, bir problemini açtı Rasûlullah Efendimiz'e. O problemi tedavi etti. Velhâsıl bugün baktığımız zaman, kıymetli muallimler, muallimeler, bugün baktığımız en çok dünyada hastalık, psikiyatrik hastalık, ruhi bunalım. Ruhi tatminsizlik. Hiç baktığımız zaman bir asr-ı saadette hiç psikiyatrik rahatsızlığı olan bir insan var mı? İslam'ın şevketle yaşandığı devirlerde, dergâhların büyük faaliyet gösterdiği devirlerde hiçbir psikiyatrik rahatsızlık gören bir insan var mı? Biyolojik hariç. Velhâsıl demek ki ne kadar bir huzur bulmak istersek o kadar İslam'ı yaşayacağız, yaşatacağız. Cenab-ı Hakk'a iltica ve zikir halinde yaşayacağız. Efendimiz'in teşrifiyle bilince zalimlerin şerrinden bulunan yürekler gerçek saadet tattı. Bir gruba insanlık yasaktı. Ona sen tarihine küs deniyordu. Hint bunu dedi. Ben de bir köleyle, bir fakirle beraber mi olacağım? Böyle din mi olur dedi. Efendimiz'in ilk başta bu zalimin şerrinden bulunan yürekleri gerçek saadet tattılar. Efendimiz etrafında toplandı. Kan gölüne dönen çöller huzur buldu. Nebatat ve hayvanat vahşetin pençesinden kurtuldu. Fakihler, müştehitler, müfessirler, muhaddisler, mütefekkirler, mutasavvıflar, eşyanın vukuatın sır ve hikmet tarafını hepsi Efendimiz'den öğrendi. Yani Efendimiz cahil, vahşi bir toplumu ahlaki faziletlerle en güzel bir şekilde terbiye etti. Faziletlerin zirvesini çıkarttı. Tek kişiydi. Fakat muvaffakiyetler ilahi yardımlar Allah'tandı. Neyi telkin etti? İlk defa bugün onu mecbur olduğumuz Allah ve ahiret inancını telkin etti. Bu telkin yoktu. Ahiret inancı hiç yoktu. Anne belli atmıyor, büyük haber de ya gelse ne yapacağız dediler. Daha ne öyle? Karşılıklı iyilik yapmayı, adalete, hakkı tevzi etmeyi, dürüstlüğü, ebedi saadet yurdundan cenneti kazanmayı öğretti. Cenab-ı Hak ile dost olabilmenin yollarını gösterdi. Kötü ahlakı güzel ahlakı yerleştirdi. Fazileti yaşattı. Kız çocuğunu diri diri gömmeye götüren vahşi ve merhametsiz insan tipi eriyip kayboldu. Yerine gözü yaşlı, duyguları hassas gören şefkat meleği geldi. Efendimizin gönül terbiyesine kaba, cahil insanlar, fazilet sahibi ince ruhlu, zarif, kâmil insanlar haline geldi. Hazreti Ömer sırtında geceleri yük taşıyordu, un taşıyordu. Acaba bir keçi bu dereden düşerse yarın bunun sorumlusu adli ilahi kar ben olurum diyordu. Sahabi kendini toplumdan mesul gördüler. Bu sebeple daima matemlerin civarında bulundular. Dertleri derman ve gayret ettiler. Dolayısıyla gelin bugün. Bugün öğrencisinden şikayet eden hocalar, evladından yakınan ana babalar, evladına ve öğrenciye güzel ahlak aşılamaya çalışan muallimler, Peygamber Efendimiz'in eğitim anlayışını, fazilet usulünü mutlaka öğrenmeli, yaşayarak telkin etmelidir. Zira tekrar onu söyleyeyim, Siyer-i Nebi bir kronoloji dersi değildir. Yaşama ve yaşatma dersidir. Ham insandan faziletler inşa etme dersidir. Maalesef bugün eğitim sistemimiz Batı pedagog filozofların örnek alıyor. On teklif teorilerini öğretiyorlar. Halbuki hiçbiri kendi nazarıyla uyumak sureti huzuru yakalamamıştır. Çoğunun akıbeti intiharla neticelenmiştir. Aklın cinnetine gerek çoğu intihar etmiştir. Ardından bir insanlık enkazı bırakmışlardır. Ona ilahi vahiyden bir nasipleri olmadığı için hem kendi hem de toplumun abad ettiklerini berbat etmişlerdir. Mesela Aristo, ahlak felsefenin bir takım kanun ve kaidelerin temelini atmıştır. Fakat onun felsefede inanıp hayatını tatbik edecek saatte tek bir insan bile görülmemektedir. Hatta Makedonyalı meşhur tarihteki İskender, Aristo'nun talebesiydi. Ardından Hindistan'a gitti. Ardından kan, gözyaşı, başka bir şey bırakmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl muallimlik yaptı. Dünyaya, cihana muallim yaptı. O 23 yılda zihinleri aydınlattı. Gönüllere taht kurdu. Milyonları ve kıtaları değiştirdi. Onun talebeleri müstesna bir fazilette medeniyet inşa ettiler. Kalplere Hakk'ın muhabbetini talim etti. İlim, amel, ihlas, takva üzere ümmetini ihya etti. Gönüllerin nasıl istikamet üzere olması gerektiğini öğretti. Nefisleri tezkiye etti. Bundan dolayı Efendimiz en sevilen muallim oldu. Büyük küçük herkes ondan canından çok sevdi. Nefsani arzular eridi. Ruhani istidatlar inkişaf etti. Cenab-ı Hak yaklaştık. Resulullah'ı daha çok yakından tanımaya başladı. Sahabi aman dedi ben yarın dedi Allah Resulü acaba ahirette beraber olabilecek miyim dedi. El meru me'men ehabbi ki sevdiğiyle beraber hadis-i şerifi onu sahabiye en çok sevinen hadis-i şerifi oldu. Onun için daima ne dedi? Ya Resulullah daima bana emret ya Resulullah. Ne olursun emret diyordu. Canım malım feda olsun. Çin'e mi gideceğim? Çin'e gideyim. Semerkant'a Semerkant'a gideyim. Kelle uçuran cellatların Resulullah'ın mektubumu okuyacağım emret diyordu. Keyravan'a gireyim, Afrika'ya gireyim, yamyam arasına gireyim, onu İslam'ı tebliğ edeyim. Sen yeter ki emret ya Resulullah diyordu. Demek ki Allah'ın verdiği bu iman nimetini. Cenab-ı Hak sümme lesûnü yevmi yüzün aninnayım. Verdiğimiz nimetten sorulacaksınız. Bu İslam nimetini bütün dünyaya tevzi etmeyi seferber oldu. Bizim de kıymetli vazifemiz budur. İslam'ı yaşayacağız, yaşatacağız, arkamızdan hayırlı bir nesil yetiştireceğiz. Efendimiz eshâbı da ne öğretti? İşte o 23 sene muhtevada, Kur'an muhtevasında ne varsa onu yaşadı ve yaşattı. Bu sessiz Kur'an olan kâinatı okumayı öğretti. Yaşadı, yaşattı. İnsana değer verdi. Bir sınıf farkını ortadan kaldırdı. Gönülleri fethetti. Her seviyede talebesi oldu. Talebelerin kimi çobandı. Onu çoban olarak yetiştirdi. Çobana ait hususiyeti tebliğ etti. Kimisini vali olarak yetiştirdi. Kimisini kura olarak yetiştirdi. Kimisini kumanda olan, kimini tüccar olarak yetiştirdi. Yine her karakterin mizacına uygun süre tedavi et yetiştirdi. Muaz'ı Yemen'e vali olarak gönderirken Yemen'i uzun bir zaman irşad etti. Muaz bir topaldı. Zor yürüyordu. Fakat onu topaldı, onun kalbini Yemen'e gönderdi. Muaz dedi, sen dedi Yemen'i ihya edeceksin dedi. Döneceksin dedi. Döndüğün zaman dedi ben vefat etmiş olacağım dedi. Umulur ki kabrim şurada olur dedi. Kabrimi ziyaret edersin dedi. Muaz seni bir daha göremeyeceğim ya Resulallah diye ağlamaya başladı. Ağlama dedi. Ağlama Muaz dedi. Bana en yakınlar dedi. Hangi zaman hangi mekanda olur? Bugün yahut da dün ne kadar bir takva sahibi kimseler varsa o bana yakındır dedi. O benim ehl-i beytimdir buyurdu. Velhâsıl Efendimiz'e yakın olmaya vaktimiz var. Tabi bu bir kalbin zaferi olmuş olacak. Zihnin zaferi değil. Kuru bilgilerin zaferi değil. İffet yoksunu bir insan geldi. Ona insanlık şiarı olan namus ve iffeti talim etti. Merhamet yokluğu bir insan geldi. Onun vicdanını tedavi etti. Yani Efendimiz her karakteri bir numuneydi. Bir hakim mahkûma misal değildir. Hâkimi ayrı tedavi etti, mahkûmu ayrı tedavi etti. Büyük servet sahibi bir zengin, garip bir fakire misal değildir. Büyük bir zengini tedavi etti, garip bir fakiri tedavi etti. Efendimiz kıyamete kadar her sınıftan insanı, her karakter, her meslek erbabına göre numune-i imsaldir. Onun yüksek terbiyesi kıyamete kadar gelen bütün insanlığa bir rahmettir. Efendimiz'den sonra onu yoğun takip eden evliyaullah da gönülleri bir dergah yaptılar. Yani maddi manevi dertlerin dermanı oldular. Efendimiz buyuruyor, kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeliği nefret etmeyin. Demek ki muhataba göre bir hareket tarzımız olması. Tabiri caizse Efendimiz her bir sahabenin ruhuna gidecek bir damar buldu. En mühim o eğitimdeki eğitimciler. Efendimiz her bir sahabenin ruhuna gidecek bir damar buldu. Yanlış damara yapılan iğne nasıl bir apse yaparsa, sonra söylenecek sözde başta sarf etmek de muhatabı fayda yerine zarar getirir. Dolayısıyla bir Müslüman da peygamberlerdeki fetanet, akıllık, idrak sıfatına hisse alıp akıl nimetini en verimli bir şekilde kullanmak ve muhatabı tanıması icap eder. Kime, neyi, ne zaman, nerede, nasıl söyleyeceğini, ne şey davranacağını iyi bilmesi lazım. Nefisi terbiye ederek hak dostu olur. Nefisleri terbiye etme hak dostu olunmaz kız. Onun için felhema fucura ve takva kat eflâ min zekâ. Bir defa nefisten benlik çıkacak, kibir çıkacak, ben çıkacak, ya Rabbi sen diyecek, mütevazi olacak. Velhâsıl Efendimiz hepsini yaşayarak terbiye etti. Mesela bir tükrük gördü, oradan geçmedi. Rengi sarardı. Sahibi geldi, kapattı, ondan geçti. Yine mesela bir kadın hırsızlık yapmıştı. Efendimiz'in sevdiği birisini getirdiler affetmesi için. Yok dedi, kızım Fatıma yapsa Fatıma cezalandırırım dedi. Çok zaman Efendimiz birkaç sefer tekrarladı. Arkasından ridayı attı. Kimin sırtına vurdumsa işte sırtım gelsin vursun dedi. Kimin malını aldığını bilmem işte malım gelsin alsın dedi. Aman helalleşin dedi. Aksi halde dedi, ahiretteki durum çok daha kötüdür dedi. Bugün en mühim hanımlar da dedikodu. Her bir dedikodu bir kul hakkı giriyor. Dedikodu ettin, ne vereceksin ona? Sevabını vereceksin kıyamette. Sevabın bitti, neyi vereceksin başka? Onun günahlarını alacaksın üzerine. Onun için efendim aman dedi, aman dedi, muhakkak dedi, helalleşin dedi. Ümmetini çok seviyordu. Kul hakkıyla öbür tarafa gitmek istemiyordu. Hatta veda haccında ne buyurdu? Aman dedi, benim yüzümü kara çıkartmayın dedi. Demek ki insan sevdiğini mahcup etmez. İlmin takva ile kıymet olduğunu bildirdi. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Fatır Suresi kullar içine ancak alimler Allah'tan gelince korkar. Yani bu demek ki ilmin eğer okuduğun ilim huşu getirmiyorsa o ilim el-ilmü lâ yenfâ. Bu öyle bir durum ki tabi ilim arttıkça da korku artıyor. Mesela İbrahim Aleyhisselam Allah dostluğunda Halil sıfatını aldı, zirveleşti. Malıyla Allah dostu oldu. Malını feda etti. Evladıyla imtihan oldu. Babasıyla imtihan oldu. Hepsi büyük mücadele etti. Kâbe'yi inşa etti. Fakat ayet-i kerime velâ tuhsünü yevmi basın diyor. Ya Rabbi diyor, Şuara Suresi 80. ayet. Ya Rabbi diyor, insanları dirilteceği gün beni mahcup etme ya Rabbi diyor. Demek ki daima seherlere kalkmalıyız. Bir iki rekat bir teheccüd namazı kılmalıyız. Devamlı istiğfar halinde olmalıyız. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde kendi yetiştirdiğimiz ve evlatlarını da yetiştirmemiz lazım. Ebu Tahir diyor, Eshab-ı Suffa'ya gittim diyor. Mekke'de Darül Erkam'ı kurdu, Medine'de Eshab-ı Suffa'yı kurdu. Baktım diyor Ebu Tahir, iki büklüm halinde diyor, midesi içine geçmiş diyor, Kur'an-ı Kerim'i talim ediyordu diyor. Eğer Allah'a sevgili bir kul olmak istiyorsak, Rasûlullah'a sevgili kul olmuştu, Kur'ân-ı Kerim'i yaşamak ve yaşatmak ve yaşayarak Kur'ân-ı Kerim'i tebliğ etmek. Rabiülevvel ayı, Efendimiz'in dünya teşrif ettiği bir ay. Bu ay baştan sona kadar çok mübarek bir ay. Bir misal vereceğim. İmam Kastalani vardı, bu Buhari şârihidir. O naklediyor, Efendimiz'in amcası, Abbas radıyallahu anh, kardeş Ebu Leheb'i görüyor. Ebu Leheb biliyorsun Tebbet Yâzı Sûre'ye indi, Allah'ın elleri kurusun dediği, Rasûlullah düşmanı, Allah düşmanı, Efendimiz'in amcası. Abbas radıyallahu anh soruyor, Ebu Leheb diyor, halin nasıl diyor. Cehennemdeyim diyor. Çok acı bir azabın içindeyim diyor. Sadece diyor, pazartesi günleri diyor. Şu diyor, parmağımın arasından diyor, bir su geliyor diyor. Onu içiyorum, biraz ferahlıyorum diyor. Hangi sebepten diyor? Zira diyor, yeğenim diyor, Muhammed'in diyor, doğduğu gün diyor, Süveybe geldi. Ebu Leheb bir yeğenin dünyaya geldi diyor. Ben sırf akrabalık asabiyetiyle sevindim diyor. Ağzı açsın dedim diyor. O zaman tabii bu sayı çok mühimdi. Yani gidip mezarlardaki kabile sayarlar. Seninki çok, benimkim çok diyor. Bu kadar bir cahil şeydi. Ben diyor, bir yeğenim dünyaya geldi, akrabamdan bir kişi daha çoğaldı, sevindim diyor. Bunun için diyor, bana diyor, bu parmak ucundan su geliyor, pazartesi günleri, biraz ferahlıyorum diyor. İmam Cezeri vardır. Bu kıraat alimidir, hadis alimidir. O diyor ki bir diyor Allah düşmanı diyor. Bir Resulullah düşmanı diyor. Bir akraba azabı sevinirse diyor. Bir diyor mümin diyor Rabbül Evvel ayını diyor bu ayı. Bu ayda diyor sadakalar verir. Ümmet-i Muhammed olmanın sevinciyle. Ya Rabbi beni ümmet-i Muhammed kıldın. Bunun sevinciyle sadakalar verir. Hayır hasenat yapar. Sohbetlere gider. Fakir fukaranın gönlünü alır. Hastaları ziyaret eder. Kim bilir nasıl bir ecir alır buyuruyor. Velhâsıl elhamdülillah bu sene Rabbül Evvel'e kavuştuk. Hatta Medine-i Münevvere'de Osmanlı zamanında çok büyük merasimler yapılırdı. O gün tatil yapılırdı. Şerbetler verirdi, ilahiler okundu, Kur'an-ı Kerim okundu. Herkes bir bayram tebriği yapardı birbirine. İki cümleyi bitireyim ben sohbetimizi. Sadece ben Hazreti Ali radıyallahu anh bir tavsiyesini okuyacağım. Daha makalelerde bunu yazmıştık. Ali radıyallahu anh diyor ki salih ve sadık insana yani salihâ ve sadıka insan beraber olun ki onlarla oturup kalkın, onların karakter ve şahsiyetleri sizlere sirayet etsin. İnsanlar hayattayken sizleri özlesinler, vefat etsinde sizlere hasret duysunlar. Yine Sâd-ı Şirâzî, Allah dostlarından, o diyor ki, öyle bir hayat yaşa ki diyor, öldüğün zaman insanlar bir güneş battı, bir yıldız kaydı diye seni rahmetle ansınlar. Cenâb-ı cümlemiz inşallah rahmetle anılmayı Cenâb-ı Hak nasip eden inşallah. Cenâb-ı Hak inşallah cümlenizi arkasından güzel, hayırlı bir nesil yetiştirmeyi Cenâb-ı Hak ihsan eylesin, ikram eylesin inşallah. Duamızın kabulü niyazı lillâhi teâlâ Fâtiha.
Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 7 Eylül 2024 tarihinde Ankara'da eğitimcilere özel yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.